Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 17 Şubat 2021 günlerden çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Huzurla, sağlıkla geçireceğiniz bir gün diliyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da cep telefonu tabletinize indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, 15.55'e dek yolculuğumuz devam edecek. Hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletme imkanına sahipsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, takvim yaprakları 31 Ekim 1961'e gösteriyordu. Türk işçiler, Türk İş Gücü Anlaşması sayesinde Almanya'ya çalışmaya, başka bir ifadeyle gurbet ele vatan hasreti çekmeye gittiler. Almanya'ya ilk gidenler birkaç yıl çalışıp belki bir ev parası, belki de bir araba parası biriktirip yurda dönme niyetindeydiler. Zamanla bulundukları şehirlere alıştılar ve kalıcı olarak yerleşmeye karar verdiler. Bugün 4 nesildir Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, iş insanı, doktor, mühendis, sanatçı, futbolcu gibi kimlikleriyle kendilerini pek çok alanda kabul ettirmiş durumdalar. Onlar Türkiye sevdasıyla, vatan hasretiyle dolu olan Avrupalı Türkler. Efendim bugün Göç Yolları 60. yıl özel köşemizde Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerle olacak. Avrupa'ya iş gücü göçünün 60. yılında Avrupalı Türkleri konuşacağız. Ve değişmeyen gündem koronavirüs. Biliyorsunuz son zamanlarda virüsün mutasyona uğradığı da ve hızla yayılmaya devam ettiği konuşuluyor. Bugün mutasyonlu virüse dair merak edilenleri ve aşıların etkinliğini konuşacağız. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı bizlerle olacak. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi Murat Başaran'dan Leyla sizler için geliyor.
Kandım, nasıl inandım, yandım, bir sana yandım. Sen de seversin sandım. Keşke benim olaydın, keşke senin olaydın. Yandım, yürekten yandım, sana mecnun olaydım. Keşke benim olaydın. Keşke senin olaydım. Yandım yürekten yandım. Sana mecnun olaydım. Hoppa. Leyla ille de Leyla. Leyla yine de Leyla. Vazgeç deseler senden. Olmaz ille de Leyla. Leyla aklımda Leyla. Sensiz Leyla, mahşerde birlikte Leyla.
Leyla.
La la la la. Gördüm, gördüm yıllar sonra, kaldım kala kaldım, yandım nasıl da yandım. Keşke benim olaydım, keşke senin olaydım. Yandım yürekten yandım, sana mecnun olaydım. Keşke benim olaydım, keşke senin olaydım. Yandım yürekten yandım, sana mecnun olaydım. Baba Leyla, ille de Leyla, Leyla yine de Leyla. Vazgeç deseler senden, olmaz ille de Leyla. Leyla aklımda, Leyla, Leyla dualarımda. Olmaz be sensiz Leyla, ölsek birlikte Leyla. Leyla, la la la la.
Göç Yolları 60. Yıl Özel.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, Avrupa'ya iş gücü göçünün 60. yılında Avrupalı Türkleri konuşacağız. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver şu anda telefon hattımızda. Sayın Ünver, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim. Pandemi şartlarında olabildiğince iyiyiz.
Evet, evet. Ya ne diyelim, Allah bu günlerimizi aratmasın. İnşallah amin, her şey daha güzel olur.
Amin, amin. Tabii, tabii. Öyle
kıymetli şey hocam, sizinle bugün Avrupalı Türkleri konuşacağız. Evet, Göç Yolları 60. yıl özel köşemizdeyiz bugün sizinle. Evet. Hocam, isterseniz biraz hafızalarımızı tazeleyelim derim. Türkler Avrupa'ya çalışmaya ne zaman gittiler? Bu süreç nasıl başladı? Bize anlatır mısınız özetle?
Tabii memnuniyetle. Tabii bu önemli bir dönüm noktası. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihi itibariyle de, tarihi içerisinde de bizim için önemli bir olgu. Şimdi aradan 60 sene geçtikten sonra geriye baktığımızda aslında bunun öneminin çok daha fazla olduğunu anlıyoruz. Çünkü göçün, hele bu iş gücü göçüyle başlayan göç olgusunun siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik birçok etkileri oldu. Hem Türkiye'ye etkileri oldu, hem göçün ana aktörleri olan göçmenler üzerinde oldu, hem de kabul eden ülkeler üzerinde oldu. Ve bugün artık bu küreselleşmeyle birlikte bu göç olgusunun çok daha farklı gözlerle de yorumlandığını, yorumlanması gerektiğini, ortaya çıkan yeni koşullarda söz gelişi insan haklarının öne çıktığını falan görüyoruz. Bunlar hep tartışılıyor. Eski yıllarda sadece ekonomik bakış açısıyla değerlendiriliyordu. Şimdi bizim göç, iş gücü göçü tarihimiz de aslında çok yazılmadı. Yani bu konuda tabii bazı yayınlar, bazı çalışmalar var ama bunların yeterli olduğu kanaatinde değilim ben. Yani durup dururken pek aslında Türkiye'nin aklında olmadığı halde, ki geçmişinde de böyle bir şey yok zaten Türkiye'nin. Yani Almanya'ya, işte diğer Avrupa ülkelerine, tabii öncelikle Almanya'ya iş gücü göçünün, iş gücümüzün gönderilmesi bizim için yabancı bir olgu, yabancı bir siyasal karar. Fakat bu 1961, 30 Ekim 1961'de imzalanan ve nota teatisi yoluyla imzalanan Türkiye-Almanya iş gücü sözleşmesinin öncesi var. Bu öncesi hakkında da çok bilgimiz aslında, daha doğrusu kamuoyuna yansıyan bilgi azdır. Şöyle anlatayım. 1959 yılında bu Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu Başkanı Anton Zabel Türkiye'ye bir ziyaret yapıyor ve diyor ki yani o konuşmalar sırasında bizim iş gücüne ihtiyacımız var. Yani Alman ekonomisi özellikle 1955'te ilk kez İtalyan işçilerine ihtiyaç duymuş. Daha sonra Yunanistan'dan işçilere ihtiyaç duymuş ama iş gücü açığını da tam olarak kapatamamış. Niye böyle bir iş gücü açığı var? İşte savaştan çıkmışlar 1945'te ve erkek iş gücünde ciddi bir azalma var. Yani sanayinin yeniden ayağa kalkabilmesi için de o yıllarda, işte otomasyonun da olmadığı yıllarda tabii bilek gücüyle çalışan insanlara ihtiyaç var. Şimdi bu böyle bir konuşulmuş Türkiye'de yani kendi muhatabıyla, Türkiye İş ve İşçilik Kurumu Genel Müdürü ile. Yani öyle kalmış. Arkasından Kiel'de kuzeyinde Almanya'nın işte Schleswig-Holstein eyaletinin deniz kenarındaki kenti Kiel'de işte şeyler var, tersaneler var ve bu tersanelerde çalıştırmak üzere Türkiye'den kaynakçı götürmüşler. Kaynakçı eksikliği hep vardır bu Alman gemi sanayinde. İşte seçmişler, götürmüşler ve biz yaklaşık bir 1000 kişiden falan söz ediliyor. Yani dediğim gibi yani bu işin tarihi de çok yazılmadığı için az biliniyor bazı şeyler. Aslında bu 60. yılda bu Türkiye'de ve işte diğer memleketlerde bu işçilerimiz çalışan memleketlerde bu konularda araştırmaların keşke başlamış olabileceğini olmasını temenni ediyorum yani. Türkiye'de aslında biz yurt dışındaki yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili Türkiye'de son yıllarda Suriyelilerle uğraşmaktan çok da bir şey yapamadık. Yani gerçi altyapımız var, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı var, diğer kurumlarımız var ama bu konuda işte yani araştırma ilgisi Suriyelilere kaydığı için yurt dışındaki vatandaşlarımızla pek alakadar olamaz. Bunu da bu arada söylemiş olayım ben. Evet. Şimdi bu arada işte 1961 senesinin Ağustos ayında işte çok önemli yani dünya tarihinde, Avrupa tarihinde önemli yer alan bir hadise oldu. Berlin'de duvar yapıldı. Yani daha önce bu duvar yapılmadan önce Doğu Berlin'den Batı Berlin'e geçme ve Batı'ya geçme imkanı vardı Doğulu işçilerin. Birdenbire onlar da gelemez hale gelince sanayi ciddi bir krize doğru gitmeye başladı. Yani iş gücü açığı ciddi bir şekilde hissedilmeye başlıyor. Şimdi bu İtalyanlarla, Yunanlılarla, işte Portekizlilerle falan dolduramadıkları iş gücü açığını bu sefer Türkiye'den dolduralım diye düşünüyorlar. Ancak Almanya'da bu konuda ciddi bir tartışma başlıyor. Yani bunlar Müslümandır, bizim kültürümüze uymaz bu, Türklerin burada ne işi var diyenler biraz güçlü bir şekilde seslerini yükseltiyorlar. Sadece onlar da değil, aynı zamanda işte ucuz iş gücünü getireceksiniz, emek piyasasında şeye dönüşecek bu efendim grev krizisi gibi yani ücretlerin düşük olmasına neden olacak diyen sendikalar da buna karşı falan yani. Dolayısıyla bir yandan işte o iş gücü açığının kapatılıp verimin artması konusunda kararlı olan işveren kesimi, diğer taraftan işte bunlar Müslümandır, bize uymaz falan diyen bir diğer kesim, siyasi bir kesim. Ki Hristiyan Demokrat Parti bunlarla beraber falan. Ondan sonra şimdiki Merkel'in partisi yani. Ondan sonra ama işverenler aynı zamanda orada da etkililer. Sendikaları da pek dinlememişler neticede. Fakat şimdi belki bu kararı almazdı Almanya. Almazdı. O zaman devreye Amerika Birleşik Devletleri giriyor ve tamamen stratejik ve soğuk savaş dönemi koşullarına uygun bir kararı destekliyor. O da Türkiye'den işçi getirilmesi. Hem Türkiye'nin ekonomisinin kalkınması hem de Türkiye'nin stratejik bir NATO ortağı olarak, NATO üyesi olarak aynı zamanda da güçlenmesini sağlamak. Böyle bir baskı uyguladığı Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya üzerindeki söz sahibi, daha fazla söz sahibi, şimdikinden daha fazla söz sahibi olduğunu düşünelim. Yani savaştan daha çok zaman geçmemiş falan ve dolayısıyla Amerika bayağı güçlü bir şekilde ve üstelik de Berlin'in, düşünün, onun üçlü statüsü var. İngiliz, Fransız, Almanya şey olmuş, bölüşmüşler. Hı hı. Ondan sonra ve Berlin işte Almanya'nın aslında Doğu Almanya'da kalan bir adası diyelim. Dolayısıyla böyle bir girişimde bulunuyor ve ilk gelen işçilerimiz de yine Amerikan sermayesiyle kurulmuş olan Köln'deki Ford fabrikasına geliyorlar. Bu da enteresan bir ayrıntı. Yani bu şekilde ben o ara Türkiye'de acaba bu nasıl karşılandı diye onu da araştırmak istedim bir süre. Bu arada Türkiye'de yani tabii 1961 senesinin koşullarında kurucu meclis falan var işte o zaman. Koşullarında böyle bir kararın alınması acaba nasıl karşılanmış? İşte döviz eksikliği var. Türkiye'nin ekonomik durumu bozuk, doğrudur. İşçi dövizleri olabilir. Fakat daha çok şeye önem verilmiş. Bunlar gitsinler bizim işçilerimiz. Orada deneyim kazansınlar. Mesleki deneyim ve eğitim görsünler. Deneyim kazandıktan sonra eğitim görüp sonra deneyim de kazanırlar ve Türkiye'ye gelip Türk ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunsunlar diyenler çok daha fazla yani dövizden ziyade. Bu arada bazıları da diyorlar ki ya bu Almanya bizim dostumuz. Öteden beri, hidayetten beri dostumuz. Dolayısıyla bu Almanya'nın böyle bir ihtiyacı olduğu zaman bu ihtiyacı biz karşılayalım falan diyorlar. Hı hı. Bu tabii siyaset sahnesindeki şey düşüncelere. Halkımız da çok ilginçtir. İlk dönemde gidenler hepsi nitelikli ve fabrikalarda çalışan aslında endüstri işçileri. Hatta çok ilginçtir. Mesela İstanbul'da bir porselen fabrikası var. İstanbul Porselen Tuzla'da. Bütün işçileri gitmiş. Fabrika kapanmak zorunda kalmış. Çünkü Bavyera'nın bir bölümünde müthiş porselenler yapılıyor falan filan. Mesela işte onların markaları vardır şimdi söylemeyeyim onları. O porselen fabrikaları olduğu gibi Türk işçilerinden müteşekkildi. Hepsini getirmişler deneyimli işçiler, endüstri işçileri. Yani bu söylediğim 1961 ve sonrası yani 67'ye kadar olan dönem diyelim.
Evet.
İlk kriz. Fakat böyle bir geçmişi var yani bu geçmişi tabii sonra bambaşka olgular izledi. Yani kültürel, siyasal, farklı ekonomik sonuçlar. Bunlarla 60 seneyi devirdik. Öyle
evet.
Yani bu senenin 30 Ekim'inde 60. yılı işte devirmiş olacağız.
Sayın Ünver, geçen sene Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Sandıktaki Fotoğraflar sergisine ekip evet. arkadaşlarımla birlikte katıldım.
Evet.
Orada sergilenen fotoğraflarda çok enteresan fotoğraflarla karşılaştık. İşte Avrupa'ya ilk giden Türklerin fotoğrafları. Bakıyorsunuz evet. üzerlerindeki elbiselere aslında yokluğu görebiliyorsunuz. Garipliği görebiliyorsunuz. Ne zorluklarla gitmişler oralara. Onu fark ediyorsunuz orada. O anı yaşadık evet. biz orada.
Evet ama hep kravat takarlar.
Evet. Evet kravatları vardı. Evet. Şimdi vatanı, milleti, işte sevdiklerini arkada bırakarak oralara gitmek de kolay bir şey değil. Yani rızık kazanmak için. Evet.
Hele
bir şeyler yapabilmek için.
Evet.
Hiç bilmediğiniz memleketlere gidiyorsunuz. Dilini bilmiyorsunuz. Bir yakınınız yok. Bu da kolay bir şey olmamıştır tabii ki değil mi?
Efendim tabii kolay olabilir mi? Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi o yıllarda 60'lı yıllardan 70'li yıllar hatta yani 90'lara kadar doğru düz telefon yok. Yani telefon bağlantısı bile yok. Düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Yani kaldı ki ne işte şimdi birçok şeyden istifade ediyoruz internetten. Bizim bu yayınımızı internetten dinliyorlar mesela.
Hı hı.
Şimdi o yıllarda işte bir mektup yazacak. O mektup 15 günde falan gider mi artık gitmez mi bilemiyoruz. Ondan sonra ve memleketle olan bağı bir yerde sanki böyle kopmuş gibi yani ancak bizim milletimizde böyle bir müthiş dayanışma ruhu vardır. Bir araya geldiler, bir arada da yaşıyorlardı zaten. Ondan sonra işte böyle o ilk kaldıkları mütevazı hatta biraz da mütevazı altı işte işçi yurtlarında bir baktık o bir odanın bir tanesini mescit yapmışlar. Hadi orada namazlarını kılıyorlar. Ondan sonra ve sabrediyorlar. Sabrediyorlar ağır çalışma şartlarına rağmen. Ve bazı aslında onlara layık görmediğimiz işlerde çalışmalarına rağmen. Hatta nitelikli işçi olarak geldiği halde bile niteliksiz işlerde istihdam edilmelerine rağmen sabrediyorlar. Ve hep gözlerinde bir günün birinde memlekete, vatana dönüş var yani. Akıllarında hep o var. Tabii bu herkes için şey mümkün olmadı. Yani bir müddet sonra, hele 70'li yıllardan sonra, 73'ten sonra aile birleştirmesi yoluyla aileler, işte çocuklar ve eşler yanlarına alındığı için, aldıkları için yanlarına, artık orada bir hayat kurdular ve bir yerde yaşam odağı haline geldi o ülkeler. Gittikleri ülkeler ve işte şimdi işte dördüncü kuşağa geldik. Dördüncü kuşak artık bir yandan tabii bizim onlardan vazgeçmemiz söz konusu değil. Onlar da Türkiye'den vazgeçmiyorlar. Türklüklerini muhafaza ediyorlar. İnançlarını muhafaza ediyorlar. Bu tabii önemli bir şey. Tabii bizim için de Türkiye için de çok önemli bir olgudur. Yani şimdi işte bu rakam tam olarak bilinmiyor ama yurt dışında, sadece Avrupa'da değil, başka ülkelerde de, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, yani yaklaşık sayısı 7 milyonu bulan Türk kökenli, ben sevmiyorum pek o Türkiye kökenli lafını, aslında Türk kökenli, evet, yurttaş ve Türk kökenli soydaşımız ya da Türkiye çıkışlı soydaşımız var. Bunlar yani Türk kültür dairesinin, Türk kültür varlığının aslında kopmaz bir parçasıdırlar, ayrılmaz bir parçasıdırlar ve tabii biz onların üstüne devlet olarak başından beri ihtimamla eğildik hep. Yani Türk devleti bu konuda, ben tabii şimdi devlet temsilcisi falan değilim, yanlış anlaşılmasın ama yani devlette görev yaptım uzun yıllar. Bu konuda ve hep bu alanda görev yaptım. Şimdiki yeni kurumlarımızla da birlikte gayet bu konuya eğilen bir yaklaşım var. Evet. Devam ediyor. Bu güzel bir şey.
Can
yani
Bey,
tabii şey de kolaylaştı.
Buyurun.
Sınırlar, daha doğrusu seyahat imkanları arttı. Efendim, iletişim imkanları arttı.
Tabii,
bu
tabii.
Mesela, onlarla daha yakın ilişkiler içerisinde ve olmaya devam ediyoruz.
Evet. Can Bey, en yüksek nüfusa sahip yurttaşımız, soydaşımız Almanya'da yaşıyor diye anımsıyorum, evet, ama doğru mu?
Doğrudur, doğrudur. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şu anda bilinen 1 milyon 600 bin, 1 milyon 700 bin civarında. Ancak bu istatistikler Almanların istatistikleridir çoğu. Hmm. Yani şimdi çifte vatandaşlarını saymıyorlar mesela. 2000 yılına kadar çifte vatandaşlık şeydi, meşruydu ve yasaldı. Ondan sonra 2000 yılında şeyi değiştirdiler, işte kanunu değiştirdiler. Bu çifte vatandaşlığı zorlaştırdılar, neredeyse imkansız hale getirdiler. Daha sonra biraz daha böyle bir yumuşattılar, yeni doğmuş çocuklar için işte belli bir yaşa kadar Alman, sonra tercih etsin dediler falan. Ama çifteliği kabul etmek istemiyor. Yani Almanya'nın bu çifte vatandaşlık konusundaki inadı inanılmaz derecede şeydir, yani değişmez bir şekilde devam ediyor daha doğrusu. Ondan sonra işte şey, yani bir sadakat korkuları var galiba. Yani başka vatan, bu aslında bence tabii çok şey, çağ dışı bir yaklaşım. Çünkü artık bu şeyde sınır ötesi toplulukların bu denli önem kazandığı bir çağda sınırların arkasına saklanıp vatandaşlık zırhıyla çok bir şey yapamıyorsunuz. Bırakın insanlar, yani bizim 1982'de değişen kanunumuz, ya vatandaşlık kanunumuz çok daha moderndir. Yani onu kabul etmek lazım birçok ülkeye nazaran. Şimdi dolayısıyla böyle bir yaklaşık 3,5 milyondan söz ediliyor. Yani Almanya'da doğmuş olup doğrudan Alman vatandaşı olan ama kendini Türk hissedecek ya da annesi babası zaten Türk hissedecek falan. Ondan sonra işte çifte vatandaşı olan falan, bunları bir araya koyduğunuz vakit veyahut da tek vatandaşı olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanları, bir 3,5 milyona yaklaşıyoruz veyahut da belki de geçiyoruz, bilemiyoruz. Yani o konuda şey yok, çok sağlıklı veri elimizde olduğu kanaatinde değilim. Fakat ne olursa olsun, yani sayının üzerinde çok durmamak lazım. Ha, bu arada Fransa'da 600 bin kişi, belki 700 bin deniyor. Ondan sonra Hollanda'da yine bir 600 bin kişi falan.
Belçika var, yani, değil mi?
Ya Belçika var, ondan sonra o ülkeler küçük nüfuslu ülkeler ama içinde önemli sayıda da Türk nüfusun olduğunu şey etmek lazım. En az mesela Norveç'teydir ama Norveç'te de var. Hmm. Yani İsveç'te var, Norveç'te var, İsveç'te biraz daha fazla 40-50 civarında zannediyor. Ondan sonra İsviçre'de var, Avusturya'da var, birçok ülkede var. Fakat enteresan, yani bu kayıtlara girmeyen veyahut da bizim göç araştırmalarımızın kayıtlarına girmeyen mesela İtalya'daki Türk işçisi veyahut da vatandaşı sayısı pek bilinmez. Yani bu bilinmedik zamanlardan hatırlıyorum ben, yani 2002-2003 o yıllardan. Yani sadece Milano bölgesinde 20 bin Türk vatandaşı konsolosluğumuza kayıtlıydı. 20 bin kişi sadece orada. Yani bunlar bakıyorsunuz birçok iş yerlerinde görülüyorlar. Ondan sonra İspanya'da var. Ondan sonra Portekiz, yani her yerde varlar.
Her yerde.
Dolayısıyla ciddi bir ağırlık koymuşlardır Avrupa'ya.
Tabii,
ekonomik
Türkler...
ağırlık koymuşlardır. Kültürel ağırlık koymuşlardır. Siyasal etkileri de var şimdi. Yani yavaş yavaş onlar da artıyor. Bu bence Türkiye için de bir zenginliktir. Her ne kadar birçok sıkıntı da yaşanmaktaysa da, ki herhalde ondan da söz edeceğiz. Yani bu popülizmin, ırkçılığın artmasıyla maalesef hedef tahtasına konan İslam ve İslamiyet ve Türklük bizim tabii başımızı ağrıtıyor, bizi üzüyor, vicdanları zedeliyor.
Evet. Avrupa'da yaşayan Türkler kimlikleriyle, konumlarıyla bizleri temsil ediyorlar. Biz de bunlarla iftihar ediyoruz. Pek çok kimlik yetişti, pek çok alanda değerlerimiz var. Sanatçımız var, doktorumuz var, mühendisimiz var, futbolcumuz var. Bunlardan biri Mesut Özil, gurbetçi bir futbolcumuz.
Evet.
Yakın zamanda Türkiye'ye geldi ve Fenerbahçe ile de 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ama şuna da üzülüyorum ben. Adam Türkiye'yi savunduğu için, Türkiye'ye dair bir şeyler söylediği için maalesef yuhalandı. Kötü sözler söylendi, hakaretlere maruz kaldı. Adam en sonunda dayanamadı ve yurda dönüş yaptı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Kısa
şimdi
olarak
aslında,
çünkü süremizin tabii, sonuna geldik Sayın Hocam.
Tamam, yani yurda dönüş yaptı demek de yanlış. Aslında orada doğma büyüme de. Yani sonunda selameti Türkiye'ye gelmekte buldu diyelim.
Evet.
Şimdi olay şu. Cumhurbaşkanımızla bir fotoğraf çektirdiği için İlkay Gündoğan'la birlikte İngiltere'de hakikaten kendisine çok ahlak dışı, etik olmayan bir saldırı furyası başlattılar. Ve Alman milli takımından ayrıldığını açıkladı. Ki o Alman milli takımını dünya şampiyonu yapan değerlerden bir tanesiydi. Şimdi tabii bu olacak bir şey değil. Ben size şu kadarını söyleyeyim. Mesut Özil Alman milli takımıyla sahaya çıktığı vakit Alman milli marşı okunduğunda dudakları kıpırdamazdı. Yani Alman milli marşını söylemezdi. Geçtiğimiz günlerde ilk 11'de Fenerbahçe maçına çıktıktan sonra Bild Zeitung, Bild gazetesi, Almanya'nın işte bulvar gazetesi, niteliksiz bir gazetedir de yani her şeyden önce başlık atmış. Türk Milli Marşı'nı da söylemedi. Adamlar nelerle uğraşıyorlar yani. Türk Milli Marşı'nı da söylemedi. İçinden belki söylemiştir, bilmiyoruz ama yani şimdi bu tür yaklaşımlar maalesef çağ dışı yaklaşımlar. Bu bizim vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde başta Almanya olmak üzere çok yaygın ve biliyorsunuz bu yaklaşımların sonu aynı zamanda ırkçı saldırılara, şiddete kadar varıyor. İşte bu hafta yani ayın 19'unda Hanau'daki cinayetlerin, o ırkçı saldırının birinci yılını idrak edeceğiz. Ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımızla birlikte de bir etkinliğimiz var. Bir canlı YouTube yayınımız, panelimiz var. Dolayısıyla yani işte sonuçlardan biri de bu. Daha ileriki bir programda bu ırkçılığı, popülizmi yine görüşürüz diye.
İnşallah
konuşuruz, tartışırız diye ümit ediyorum Mustafa Bey. Ve sizi tebrik ediyorum bunu başlattığınız için. Çünkü Türkiye'nin sesinin vatandaşlarımızın, yurt dışındaki vatandaşlar, ben de dahil yıllarca orada hem öğrenciliğimde daha sonra görevlerimde 25 sene Almanya'da yaşadım. Yani Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun hele hele o iletişim imkanlarının çok olmadığı yıllarda kısa dalga üzerinden dinlediğimiz Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun muazzam bir değeri vardır. Hatıralarımızda yerini almıştır.
Teşekkür ediyoruz.
Onun için yani bizim de bu radyo olarak da bu olaya sahip çıkmamız zaten gerektiğini düşünüyordum. O nedenle sizi tekrar tebrik ediyorum.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Yayınlar,
sağ olun.
Hoşçakalınız. Dinleyicilerimize de saygılar. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver bizlerleydi. Avrupalı Türkleri konuştuk. Efendim, Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı şu anda telefon hattımızda. Sayın Savaşçı, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sen nasılsınız, iyi misiniz?
Bizler de iyiyiz, çok şükür. İyi olmaya gayret ediyoruz.
Sağ olun.
Evet, değişmeyen gündem yine koronavirüs ama bu sefer mutasyonlu koronavirüs. Bunu konuşacağız sizlerle bugün. Mutasyonlu virüsü ve aşıların etkinliği üzerine sizden değerlendirmeler alacağız. Mutasyon kelimesi ne anlama geliyor? Bugünlerde sıkça konuşuluyor. Virüs şekil mi değiştirdi?
Aslında virüs canlı bir varlık ve hayata tutunmaya çalışıyor. Bu süreçte yapısını değiştirerek bizim hücrelerimizin içerisine girmeye çalışıyor. Hayatta kalmaya çalışıyor. Çünkü hayatta kalması için mutlaka canlı bir organizmanın içerisinde yaşaması lazım. Yapısını değiştirerek bizim işte bu aldığımız önlemlerden kaçmaya çalışarak hayata tutunmaya çalışıyor. Biz buna mutasyon diyoruz. Çeşitli yapı değişikliklerine uğruyor. İşte bu bağlandığı anahtar kilit modellerini değiştiriyor, yüzeyini değiştiriyor, bağlanma şekillerini değiştiriyor. Bu şekilde ya daha az öldürücü veya bulaştırıcı özellik kazanıyor ya da daha çok zarar verici etkiler kazanmış oluyor bu sayede.
Evet. Şimdi İngiltere ve Güney Afrika'da da görüldü bu tehlikeli mutasyonlar. Buna yönelik neler yapılabilir?
Şimdi tabii İngiltere'de Eylül ayından itibaren aslında vaka sayılarına çok ciddi artışlar oldu. Günlük 100.000'leri buldu. Sonra araştırdı tabii bilim insanları bunun nedeni nedir, sadece önlemlere uymamak mı diye. Önlemlere uymamanın yanında tabii İngiltere bu olayı ilk baştan bizim ülkemiz gibi çok ciddiye almamıştı. Ayrıca mutasyon da tespit edildi. Bu mutasyonun özelliği de virüs hücreye girerken çeşitli dikensiz çıkıntılar var. Bunları bir anahtar gibi kullanıyor. Bizim hücremizdeki yüzeyindeki kilitleri açmaya çalışıyor. Burada önemli bazı değişimlere gittiğini tespit etti İngiliz bilim insanları. Ve bu sayede daha çok bulaşıcı olduğu tespit edildi. Aynı şey Güney Afrika mutasyonu ve Brezilya mutasyonunda da saptandı. Virüs normalde 5000 üzerinde mutasyon geçirdi bugüne kadar ama bu 3 mutasyon özellikle biraz bulaştırıcılığı daha da arttırdığına, aşının oluşturduğu antikoru da azaltacak endişesine sevk etti bilim dünyasını. Ve gerçekten de vaka sayılarına çok ciddi artışlar oldu. Ama bu hani mutasyona uğrayıp virüs farklı bir hastalık yapmıyor. Yine aynı şekilde bizde de şu anda hastanemizde mutasyonunu tespit ettiğimiz hastalarımız var. Klinikleri aynı şekilde devam ediyor. Ama farklı bir tabii virüsün farklı bir yapısıyla biz karşı karşıya kalmış oluyoruz. Tedbiren de tabii daha çok izole önlemler alıyoruz şu anda ülkemiz olarak. Hem Sağlık Bakanlığı işte Bilim Kurulu tavsiyesi, hem İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gümrüklerde kontrol sağlayarak, uçuşlar yasaklanarak birçok önlemler alındı. Şu anda ülkemizde mutasyonel anlamında vaka olarak sayımızda bir artışa neden olmadı. Ama tedbir olaylarında biraz gevşeme oldukça vaka sayılarımız ne yazık ki son 2 haftadır biraz tedrici bir artışa başladı şu anda.
Evet. Şimdi bir de inaktif aşı var. Son zamanlarda konuşuluyor. Bu inaktif aşı mutasyonlardan korur mu bizleri?
Kesinlikle korur. Zaten bu aşının amacı işte %100 korur, bize hiç virüs bulaşmayacak değildir aşının bilimsel anlamda karşılığı. Önemli olan tabii ki virüsü hiç almamak, yani virüsü yine alabiliriz, yine bulaştırıcı olabiliriz ama çok aktif hale geçmediği için virüs çok bulaştırıcı olmayabiliriz. Genel olarak da işte bazı aşı gruplarında aşıların özelliğine göre ve yaş aralıklarına göre, kişinin bağışıklık sistemine göre kişileri %100 koruyabilir, %90 koruyabilir, %60 koruyabilir ama özellik olan nokta da virüsü alsak bile vücudumuz bu yapıyı tanıdığı için daha hızlı ve etkin bir şekilde hemen savaşır. Bizi hiç yatırmadan, hastaneye hiç başvurmadan çok hafif bir şekilde atlatmamızı veya hissettirmeden atlatmamızı sağlar. Veya çok güzel çalışmalar var bu konuda. Akciğerdeki hasar oranlarını çok minimal düzeye düşürebilir. Yoğun bakıma ihtiyacı kalmayabilir. O nefes alamama durumları, yoğun bakıma yatma ihtiyaçları kalmaz. Dolayısıyla aşılar bizim hayatımızdaki aslında en önemli buluşlar. Birçok hastalık önleniyor virüs aşıları sayesinde. Bu kızamık, kızamıkçık, işte tetanos, kuduz, işte menenjit, birçok hastalığı sayabiliriz, zatürre aşıları gibi. Bu aşı yani şu andaki yine bilim insanlarının çok hızlı bir şekilde bir yıldan daha önce aşıya ulaşmamız da çok şükür, şükretmemiz lazım bu duruma. Bizim için çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu inaktif aşı da olsa yine mutasyona karşı da koruyucu, bizim için çok anlamlı koruyucu. Ve 5,5 milyon üzerinde aşı uygulandı. Bizim hastanemizde de sürekli uygulanıyor. Ve herhangi bir yan etki de görmedik. Sadece alerjik, bazen akut reaksiyonlar görülüyor. O da işte biz günlük 1000'in üzerinde aşı uyguluyoruz. Genelde haftada 1-2 kişide çıkıyor öyle alerjik reaksiyonlar. Dolayısıyla hafif bir kol ağrısı, baş ağrısı yapabilir ama etkinlik anlamında inaktif aşılarda mutlaka 2 dozunda yaptırmamız gerekiyor halkımızın.
Evet. Aylar önce size bağlandığımızda Türkiye'de aşılananlardan birisi de sizdiniz. İkinci dozu oldunuz mu?
Evet, ben ikinci dozu da yaptırdım. Ben gönüllülük esasına dayanarak Türk bilim insanların bulduğu Pfizer-BioNTech aşısını yaptırmıştım. İki dozu da oldum. Hala Allah'a şükür hastalık yakalanmadık. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama tabii sadece aşı değil. Şimdi özellikle sağlık çalışanları arasında da gördüğümüz için halkımızı çok şiddetli bir şekilde uyarmak istiyorum. Şimdi sağlık çalışanı da aşıyı yaptırıyor. Ertesi gün maskeyi takmıyor veya dikkat etmiyor. El hijyenine dikkat etmiyor. Mesafeye dikkat etmiyor. Ve bir hafta 10 gün içerisinde bu sefer koronavirüse yakalanmış oluyor. Daha aşının koruyuculuk etkisi de olmadığı için. Dolayısıyla biz yine önlemlerimize devam edeceğiz bu süreçte. Elbette. Yaz dönemine kadar hem aşı olacağız hem önlemlerimize mümkün olduğunca devam edeceğiz. Bu sayede inşallah gündemimizden artık yazın biraz daha uzaklaşmış olacağız.
Evet. Tabii ki tedbirleri elden bırakmamak lazım. Bu son zamanlarda mutasyonlu virüse karşı çift maske takın uyarısı da geliyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Tabii şimdi özellikle Tokyo Üniversitesi'nde maskeler üzerinde yapılmış çok güzel bir çalışma var. Biyogüvenlikli bir kabin içerisinde. Şimdi pamuklu maske ve normal cerrahi maske %60'a yakın bir koruma sağlıyor. Sağlık çalışanlarının taktığı bu N95 dediğimiz özellikli maskeler işte %90 üzerinde koruyuculuk sağlıyor. Şimdi bizim de amacımız şu, şimdi maske virüsün temasımızı en aza indiriyor. Virüsü almamızı engelliyor. Toplum içerisinde bulaşmasını insandan insana geçişine engellemiş oluyor. Bir bariyer sistemi gibi düşünmek lazım. Tabii ki bu mutasyonlu virüs, özellikle Güney Afrika, Brezilya mutasyonu ve İngiltere tabii mutasyonu biraz da hücrelerimize fazla oranda nüfuz etmeye çalışıyor. Bulaşıcılık oranı biraz daha yüksek. Mutasyon olayı da gündemde olduğu için özellikle çift maske takarak, genel bariyer olayını biraz daha arttırarak tedbir anlamında bu geçişi daha da azaltalım. Yani %60 korumasın da işte %70-80'lere çıkartalım diye bilim insanları genel tavsiyede bulunuyor bu konuda. Özellikle tabii yoğun ortamlara girdiğimiz yerde, hastaneler, okullar, iş yerinde çalışırken, toplu taşımayı kullanırken hani çift maskeyi mutlaka ben de öneriyorum. Ama işte parkta geziyoruz, etrafımızda kimse yok veya ailemizle birlikte bir yere gittik, aynı ev içerisinde zaten maske takmıyoruz. Oralarda maske takmaya gerek yok. Çok gereksiz maske kullanımına da gerek yok. Zaten maske de çok düzgün kullanmamız gerekiyor hijyenik kurallarla. Eldiven de aynı şekilde hep uyarılarda bulmuş. Çok gereksiz eldiven kullanıldığına dair, çünkü elimizi daha çok terletiyor, virüsü daha çok temas ederiz diye. Dolayısıyla gerekli yerde düzgün şekilde, doğru şekilde maske kullanırsak ve mesafeyi korursak, benim de yaşadığım şekilde işte 11 ay oldu virüsle mücadelemizde, herhangi bir şekilde virüse temas etmedim. Hep hastalarımızın içindeyiz. Dolayısıyla tedbirlerimizi alırsak mutlaka Allah da bizi korumuş oluyor inşallah.
İnşallah, evet. Sayın Savaşçı, koronavirüsün çıkışından bu yana biz pek çok şey öğrendik, deneyim kazandık. Ama bu konuda çok da şey var medyada, sosyal medyada yalan yanlış bilgiler de var. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. mRNA aşıları virüsün sadece diken proteinine karşı antikor üretiyor. Bilgisi doğru mu?
Evet, spike proteinine karşı yapılmış aşılardır, aşı teknolojisi olarak doğru. Ama hani bu mutasyonlardan etkilenir mi şu andaki çalışmalarda? Etkilenmiyor çünkü birçok yapısına karşı etkili. Yani o dikensi çıkıntılarının hepsine karşı etkili olduğu için bu değişimlerde 10 tanesinde değişim oluyor, 20 tanesinde değişim oluyor. Normalde 60 tane dikensiz çıkıntısı var virüsün yüzeyinde. Dolayısıyla şu anda mRNA aşıları çok etkili. Neden etkili? Çünkü İsrail biliyorsun sen dünyada bilimde de ilerleyen böyle her konuda atılım yapan bir ülkedir genel anlamda. Dolayısıyla toplumda %65'ini aşıladılar, mRNA aşısı yaptılar. Ve aşılanan grupta %94 oranında bir koruyuculuğa tespit ettiler. Yani aşı yaptıkları gruplarda virüse yakalanma oranı neredeyse sıfıra yaklaştı. Dolayısıyla koruyor, kesinlikle koruyor şu anda. Ama çok büyük bir değişim olursa gurur duyduğumuz Türk bilim insanları, Uğur hocamız zaten 4-6 haftalık bir süreçte yeni bir mRNA dizilimiyle o zaman yine virüse yeni mutasyon geçirmiş, büyük mutasyon geçirmiş virüse karşı bu aşının da üretim aşamasına geçebilirler. Yani çözümsüz değiliz. Bilim şu anda çok ileri bir noktada. Yeter ki vatandaşlarımızdan istediğimiz şey...
Evet. Sayın Savaşçı? Sayın Savaşçı, hatta mısınız? Şu an sanırım teknik bir problem oldu. Hattan düşmüş olabilir Sayın Savaşçı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı ile mutasyon virüslerini ve aşıların etkinliğini konuşuyorduk. Ama tekrar bağlanmayı deneyeceğiz mümkünse. Evet, koronavirüsler sık mutasyona uğrayan virüsler. Ve insanoğlu bugünlerde bu virüsle mücadele ediyor. Başımızdaki büyük belalardan birisi. Covid-19 salgınıyla hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu, bunları gözlemleyebiliyoruz tabii ki. Sohbetimizin başında da mutasyonu konuştuk. Mutasyon kelimesi ne anlama geliyor? İngiltere ve Güney Afrika'da görülen tehlikeli mutasyonlara yönelik neler yapılabilir? Bunları ele aldık. Sayın Savaşçı, hatta mısınız?
Evet,
az önce bir kopukluk oldu.
Evet.
Evet, ben şunu da merak ediyorum Sayın Savaşçı. Koronavirüsü atlatan kişilerde daha sonra hangi problemler görülebiliyor? Örneğin biz virüsün kanı pıhtılaştırdığını biliyoruz. Bu virüs daha sonraları kalp krizini tetikleyebilir mi?
Şimdi virüsün bizim işte o Mart ayında ilk vakaları görünce en önemli önlemimiz aslında ülke olarak başarıya ulaşmamızın nedeni kan sulandırıcıları çok doğru yerde kullanmamızdı. Dolayısıyla gerçekten çoğu kimsenin şifa olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Çünkü virüs özellikle damar yapısını bozuyor ve ufak pıhtılar oluşturuyor. Biz bunu akciğerde çok sık gördük, böbrekte gördük, kalpte gördük. Ama şimdi yapılan birçok çalışmada bütün aslında damar yapılarını hem ven hem arter sistemini etkilediği yönde çok ciddi çalışmalar var. Çünkü nörolojik etkileri işte sinir harabiyetleri, koku tat kayıpları, 6 ay gelmeyen koku tat kaybı, onun dışında beyne etkileri, işte hafıza kayıpları, onun dışında işte erkeklerin üremesi üzerine kalıcı etkileri veya işte kalpteki ritim bozukluğu yapıp kalpte de hasar oluşturucu etkileri, akciğer kapasitesini azaltıcı etkileri, böbrek yetmezliğine neden olan etkileri. Yani biz ağacın beslenmesini, bütün dallarına giden o suyu, besinleri tıkadığı gibi vücudumuzda damarları etkileyerek, tıkanma oluşturarak organların beslenmesini ve normal fonksiyonunu yapmaması neden oluyor aslında virüsün temel patolojisi.
Evet. Peki bunlar için neler yapılabilir? Yani kanın akışını sağlamak için, organların yeterli şekilde beslenebilmesi için, bilakis genel itibariyle sağlıklı kalabilmek için neler yapılabilir? Özetle neler söylersiniz?
Tabii ilk başta mutlaka tedbirlere uyacağız. Çünkü il bazında da artık vakalar yayınlanmaya başladı. Özellikle Karadeniz bölgesinde sıkıntılarımız var. Mutlaka tedbirlere uyacağız. İkincisi, aşı zamanı gelince aşıyı mutlaka yaptıracağız. Üçüncü olarak da eğer bu hastalığa yakalanırsak, Allah korusun, o zaman bu virüse karşı etkili ilaçlarımızın yanında mutlaka hastaneden kan sulandırıcı ilaçlarımızı da kullanmamız gerekiyor. Tabii ki vitamin destekleri, C vitamin, D vitamin, çinko desteği de önemli. Bunları destekleyerek doğru tedavileri doğru zamanda mutlaka başlamamız gerekiyor. Böylece pıhtı atmasını da önlersek hastalığı hafif ayakta veya hastanede az miktarda yatarak yoğun bakıma girmeden, organ hasarı yapmadan atlatabiliyoruz genelde.
Peki. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler
diliyorum.
Sayın
Savaşçı. Hoşça
Görüşmek kalın. Dileğiyle. Hoşça kalın.
Tamam, hoşça kalın. Selamlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı bizlerle birlikteydi. Mutasyona uğramış koronavirüsü ve aşıların etkilerini konuştuk. Efendim, böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şöyle Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.